Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, değerli müminler, Taha suresinin 17. ayetinden başlayacağız bugün inşallah. Bu surede Musa aleyhisselamın kıssası uzunca anlatılır. Neredeyse 100. ayete kadar, 98. ayete kadar Musa aleyhisselamdan bahsedilir. Musa aleyhisselamın hayatı ibretlerle doludur. Anlatılan kıssalarda öncelikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şekilde onların hayatlarıyla buluşturularak peygamberliğin zorluklarına karşı, bir takım başına gelecek iptilalara karşı nasıl davranması gerektiğine dair Rabbimizin bir terbiyesi vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yetiştirir, geliştirir, ona yeni yeni bilgiler öğretir. Hayatı nasıl sürdüreceğine dair yol haritası sunar adeta. Bunu yaparken de kendinden önceki peygamberlerin hayatlarına dikkat çekilir. Sadece kıssalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için anlatılmaz. Yani peygamber kıssalarının yegane hedefi Resulullah değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte onun yanındaki onlara iman eden, peygamberlere iman edenlerin halleri de anlatılarak müminlerden nasıl olmaları gerektiğine dair efendim onlara yönelik mesajlar verilmiş olur. Sadece müminlere değil, peygamberlere karşı çıkan kimselerin uğradıkları helakler, musibetler, belalar da anlatılarak Allah'ın nebisine, Allah'ın Resulüne yapılan karşı gelmeler, eziyetler, sonuç itibariyle kendilerinin aleyhine nasıl cereyan edeceği anlatılmış olur. Evet, şimdi Taha suresinin 17. ayetine başlayacağız. Hatırlanacağı üzere bundan önceki dersimizde Musa aleyhisselamın Medyen'den Mısır'a doğru ailesiyle birlikte yola çıkınca geceleyin karanlıkta, soğukta bir ateş ihtiyacı hissediliyor ama ortalıkta bir ateş yok. Daha sonra Musa aleyhisselam bir ateş görüyor, bir öyle nurani bir ışık görüyor ve ehline diyor ki siz burada bekleyin, ben o ateşin yanına bir varayım, oradan size bir parça köz getireyim, ısının ya da orada belki birilerini bulurum da şu kaybettiğimiz yolu bize gösteriverir diye o ateşe doğru yolculuğa çıkıyor. Orası Tur Dağı'nın sağ yanı diye ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. O sağ tarafına yaklaşıyor ve o ateşin yanına geldiğinde Musa aleyhisselama bir ağaçtan bir hitap geliyor. Ey Musa, ben Allah'ım diyerek ve Musa aleyhisselamla konuşmaya başlıyor Yüce Rabbimiz. Öncelikle kendisinden başka ilah olmadığını, ibadete layık yegane varlığın ancak kendisi olduğunu beyan ettikten sonra şimdi de Musa aleyhisselamın imanını daha da pekiştirecek bir takım ona mucizeler, hadiseler, gücüne, kudretine işaret eden ayetler gösteriyor Rabbimiz. Ve başlıyor, şöyle başlıyor 17. ayet. وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى Allah buyuruyor ki, ey Musa, şu sağ elindeki nedir? Böyle bir soru soruyor. Sanki efendim bu soruda önce bir konuşmayı rahatlatmak, Musa aleyhisselamın belki o an hissettiği ürpertiyi hafifletmek gibi bir sanki maksat gizli. Çünkü Allah'ın Celle Celaluhu kelamına muhatap olmak, kim bilir o an Musa aleyhisselamın içinde nasıl bir ürperti oluşmuştur, nasıl bir halete düşmüştür, şaşırmıştır belki. Kendinden geçmiştir, bilemiyoruz. Onu kendine getirme adına belki niyetlerden ya da Cenab-ı Hakk'ın muradından birisi bu olabilir. Soruyor işte, ey Musa, şu sağ elindeki nedir? Gale, diyor ki Musa aleyhisselam, hiye asaye, Allah'ım o benim asamdır. Etevekkevu aleyha, ona dayanıyorum. Yürürken efendim ona yaslanıyorum. Ve ehuşşu biha ala ganemi, ve bu asayla ben koyunlarıma ağaçlardan yapraklar çırpıyorum, indiriyorum. Veliye fiha me'aribu uhra, ve daha birçok ihtiyacımı ve maslahatımı bu asayla görüyorum. Bu asada böyle menfaatler, maslahatlar var diye Cenab-ı Hakk'ın sorusuna cevap veriyor. Yani hem ne olduğunu hem de o asayla neler yaptığını anlatıyor. Biraz da sözü uzatıyor. Biraz sonra geleceğiz bunların hikmetine dair alimlerimizin, ariflerimizin söylediklerine. Kale, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, elkiha ya Musa, o asayı elinden bırak Musa. Fe'elkâhe fe'izâ hiye hayyetun tes'a, hemen emir gelince Musa asayı elinden bırakıveriyor ve bir de ne görsün, o asa böyle canlı bir yılana dönüşüyor. Hem de büyük bir yılana dönüşüyor. Ve hareket eden, sağa sola koşturan bir yılana dönüşüyor. Feyye feizâ hiye hayyetun tes'a, böyle kıvrıla kıvrıla giden bir koca yılana dönüşüvermiş. Böyle görüyor. Gâle, tabi Musa aleyhisselam onu böyle görünce daha başka ayetlerde de anlatılıyor. Hemen bir korkuyor. Arkasını dönüp kaçmaya başlıyor. Cenab-ı Hak da tekrar hitap ediyor. Gâle hudhâ ve lâ tekhaf. Onu eline al Musa. Onu tekrar al, korkma. Senu'iduhâ sîratehel ûlâ. Onu biz mutlaka önceki haline geri çevireceğiz. Yani sen onu eline alınca o eskisi gibi asaya dönüşecek. Evet, her şeyi bilen Yüce Rabbimiz elbette Musa Aleyhisselam'ın elindekinin ne olduğunu öğrenmek için Musa'nın vereceği bilgiye muhtaç değildi. Ama burada bir ünsiyet oluşsun, Musa Aleyhisselam rahatlasın, kendine gelsin diye böyle bir soru sordu. Maksatlarından birisi bu olabilir. Müfessirlerimiz böyle ifade ediyorlar. Musa Aleyhisselam'la Rabbi arasında bir rahatlama, ünsiyet olursun. Hani bazen olur ya, işte özellikle makam sahibi birinin yanına girersiniz. Heyecanlanırsınız başlangıçta. İlk defa böyle bir efendim işte kaymakamla, valiyle, başkanla, cumhurbaşkanıyla görüşüyorsunuzdur. Heyecanlanırsınız. O insan eğer zaten sizinle bir ünsiyet kurmak istiyorsa, ne var ne yok bakalım diyebilir. Maşallah çok güzel giyinmişsin diyebilir. Ve sen rahatlarsın böyle birkaç cümleyle. Sanki burada da Musa aleyhisselam o yüce zatın huzurunda rahatlatılıyor. Önce bunlardan birisi, yani hikmetlerden birisi bu olabilir diyor alimlerimiz. Fakat burada tabii Cenab-ı Hak hiçbir zaman bir tek şeyle bir tek hedef gözetmez. Onun sayısız maksatları olur. Cenab-ı Hakk'ın yapıp ettiği her şeyde dikkat ederseniz bütün varlık tabi böyledir. Kendi vücut uzuvlarınızda bile böyledir. Bir uzvunuz sadece bir işe yaramaz. Çok fazla onunla birçok şey yaparsınız. Birçok hikmeti vardır adeta. Yapıp ettiği her şeyde sayısız hikmetler gizlidir Yüce Rabbimizin. Emirlerinde de öyle. Musa Aleyhisselam'la konuşması, sadece yani asayı sorması sadece onunla ünsiyet için olamaz. Elbette başka, daha başka başka manalar söz konusudur. Bir de şöyle ki, çünkü Musa Aleyhisselam'a asayı bırak ya Musa deyince o yılan oluveriyor ya, önce elindekinin ne olduğuna bir baktırıyor, tekrar hatırlatıyor. Nedir bu? Bir odun parçası. Efendim cansız zahiren, herhangi bir efendim canlılık emaresi görünmeyen, kurumuş ağaçtan yapılmış bir odun parçası. Önce bunun böyle olduğunu gösteriyor ama sonra bırak onu deyince o canlanıp büyük bir yılana dönüşüyor. Yani burada baktığınız zaman hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. görünenin ötesinde birçok husus onda ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bir şeyin zahirini bilmek, dış yönünü bilmek, bu sadece budur demek her zaman için onu bütün yönleriyle tanıtmış olmaz. Yani onun bilemeyeceğiniz daha başka hikmetleri, daha başka varlık sebepleri olabilir. Hadiseye sadece dış yüzeyden bakmamalı. Onunla daha nelerin yapılabileceğine dair Rabbin hikmetleri araştırılmaya çalışılmalı. Nitekim burada da Cenab-ı Hak şunları da vermiş oluyor Musa Aleyhisselam'a. Ey Musa, çok basit gibi gördüğün, sıradan gibi gördüğün bir şeyde Allah çok büyük mucizeler, çok büyük hadiseler ortaya çıkarabilir. Çok basit şeylerle çok büyük meseleleri çözebilir. Bu Allah'ın elindedir. Allah'a güvenin tam olsun. Ve sen elindekine değil Allah'a güven. Allah'ın neler yapacağını bir gör. Zaten Musa Aleyhisselam işte böylesi terbiye edildiği içindir ki hiçbir zorlukta gözü korkmamış. İşte bir tarafta Firavun ordusuyla kendisi üzerine ve milleti üzerine yürüyünce önünde koskoca deniz, arkasında düşman, orada bile ümidini kesmemiş. Benim yanımda Rabbim var, o bana yol gösterecektir diyebilmiştir. Bunlar önemlidir. Özellikle hak dava sahipleri Allah'a güvenlerini, Allah'a itminanlarını, gönüllerindeki itminanı, güveni tam oluşturmalıdırlar ki hak yolunda karşılaşacakları eziyetler, musibetler ve düşmanların tavırları karşısında ümitlerini yitirmesinler. Daima ümit var olsunlar. Bu önemli. İşte Musa Aleyhisselam efendim böylesi bir terbiye ile de terbiye edilmiş oluyor. Bir de şöyle efendim, tabii Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde ifade ettiği gibi deniliyor ki ayetlerde beyan olunan bu hasilelerin maksadı Musa Aleyhisselam'ı Allah'ın kudretine muttali kılmaktı. Yani Allah nelere kadir onu göstermekti. Ta ki Firavun'un saltanatı onun gözünde büyük ve kudretli görünmesin. Diğer bir ilahi gaye de Firavun ve kavmi ile mücadeleyi Musa'ya öğretmekti. Böylece Allah ona Firavun ve ahalisiyle savaşmaya hazırladı ve Musa'yı harikulade şeylere muttali kıldı. Zira önceleri o çekingendi. Sonra Allah onun kalbini genişletti, göğsünü açtı. Kendine hikmet, peygamberlik ve ilim verdi. Hazreti Musa'nın asasını yere atmasının onun iç dünyasına ait bir irşat mahiyetinde olduğu da anlaşılabilir. Nitekim özellikle tasavvufta bazı arifler, sufiler buradan birçok mana çıkarırlar. Şöyle ki derler ki Musa Aleyhisselam şu sağ elindeki de ne ey Musa sualine cevaben o benim asamdır diyerek onu kendine izafe edince o bana ait bir asadır deyince yani fani alakaları, fani ilgileri kendisine nispet edince Allah Teala bunların atılmasını, bırakılıp terk edilmesini emretti. Nefs ve nefse ait olan kötü vasıflar koca bir yılan halinde temessül etti. Böylece Hazreti Musa'ya nefsin hakikati gösterildi. O ise korktu, ürktü ve ondan kaçtı. Bütün bunlarla ona bir bakıma şöyle denilmiş oldu. Ey Musa, işte bu yılan Allah'tan başka şeylere bağlılık vasfının ta kendisidir. Bu nefsani vasıf şekillenmiş bir surette sahibine gösterilince kişi ondan ürker ve kaçar. Yani dedi ya Musa Aleyhisselam, ya Rabbi ben ona dayanıyorum. Koyunlarımı onunla işte bir şekilde ağaç yapraklarıyla doyuruyorum. Daha benim onunla birçok işim var deyince orada fani bir şeye yani herhangi bir varlığa bir takım menfaatleri ondan edindiğine dair bir intiba oluştu. İşte diyor arifler Allah bunları at yani bunları görme. Sen bunların arkasındaki esas Rabbine güven. Bakınız bunlar bu nimet gibi gördüğün şeyler bazen öyle yılana dönüşür ki korkarsın, ürkersin, kaçarsın. Gerçekten esasen her nimet eğer sadece kendisine dayanılacak olursa, nimete güven telkin ederse o nimet insanın kendi özüne esasen o nimet nimet olmaktan çıkar. Kişi için bir bela ve musibete dönüşür. Neden? Çünkü insan nimete güvenmeye başlar. Nimetlere güvenmeye başlar. Elindeki imkanlara güvenmeye başlar. Onlarla bir şeylerin yaptığını gördükçe, yapıldığını gördükçe onlara güç kuvvet isnat etmeye başlar. Halbuki Cenab-ı Hak gücün ve kudretin ancak kendisinde olduğuna inanmamızı ister. Mümin insan yalnız Allah'a güvenip dayanmalıdır. Bu mesaj sürekli Kur'an'da verilir. İşte arifler buradan diyorlar ki Musa Aleyhisselam o asaya birçok anlam yükleyince Cenab-ı Hak ona onu bırak da bir gör bakalım dedi. Bu da bir hikmetlerden bir başkası. Ama bir diğer husus tabii bu asa mucizesi daha sonra da Firavun'a karşı da kullanılacak. Belki asadan neler olabileceğini daha önceden Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a göstererek yarın işte Firavun'un huzuruna çıktığı zaman ya da yanına vardığı zaman o sihirbazlarla mücadelesinde yüreğinde bir endişe taşımasın. Onun neler yapabileceğini bizzat görsün diye bir ön tecrübe yaşatmış oluyor Cenab-ı Hak ayrıca. Asanı yere at emrinin diğer bir işari manası, yani yine ariflerimizin buradan anladıkları bir intiba, bir mana diyelim, farklı bir mana. Şöyle, Kuşeyri Hazretleri Letaif-ül İşarat'ta buna dikkat çekiyor. Artık sen ey Musa tevhid sıfatıyla sıfatlanmışsın. Yani tam bir muvahhid oldun. Allah'a iman ettin. Yalnız ona güvenip dayanmayı da öğrendin. Senin bir asaya güvenip dayanman, senin için kendisine dayanacağın ve kendisinden yardım dileyeceğin fani bir varlığın olması nasıl doğru ve yerinde olabilir ki? Nasıl olur da sen o asa ile şöyle yapıyorum, ondan istifade ediyorum ve onda benim için başka faydalar da var diyorsun? Tevhid yolunda ilk adım sebepleri terktir. Yani şöyle sebepleri terktir derken, sebeplere güvenmeyi bırakmaktır. Yoksa sebeplere teşebbüs Cenab-ı Hakk'ın da emridir. Yani sünnetullah'tır. Allah'ın koyduğu kanunlardır. O kanunlara uyulduğu müddetçe hem edebe riayet edilmiş olur, fakat o sebepleri ilahlaştırmamak şartıyla. Önemli olan budur. Yani mutlak tevekkül ve teslimiyet tevhidin tabii bir gereğidir. Her türlü talep ve istekten vazgeç demiş oluyor Cenab-ı Hak diyor. Böyle buyurmakla İmam Kuşeyri Hazretleri böyle söylüyor. Şöyle bir hadise anlatılıyor Ruhul Beyan'da. Oldukça güzel bir, latif bir mana. Onu da paylaşmak isterim doğrusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin alimlerini taltif için buyurduğu, ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Böyle bir hadis naklediliyor. Bu hadis-i şerif ile alakalı olarak Şeyh Ebu Hasan Şazeli bir rüyasını anlatıyor. Bir tahtın üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş. Diğer bütün peygamberler de Efendimizin etrafına dizilmişlerdi. Onların etrafında da salih alimler vardı. Ben de durup onlara bakmaya ve sözlerini dinlemeye başladım. Bir ara Hazreti Musa Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir sual sordu. Ey Allah'ın Resulü, ümmetimin alimleri Beni İsrail peygamberleri gibidir buyurmuştunuz. Şimdi bana onlardan birini gösterir misiniz? Bunun üzerine Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem işte bu diyerek İmam-ı Gazali'yi gösterdi. Hazreti Musa da Gazali'ye bir sual sordu. Gazali bu suale 10 tane cevap verdi. Musa Aleyhisselam cevabın suale uygun olmadığını, sualin bir tane olduğu halde cevabın 10 tane olduğunu söyleyerek itirazda bulundu. O zaman Gazali şöyle dedi. Bu itiraz sizin için de varittir. Ya Nebiyyallah, ya Kerimallah. Çünkü Allah Teala size şu sağ elindeki nedir ey Musa diye sormuştu. Bu sualin cevabının sadece o benim asamdır olması gerekirken cevabı, siz de birçok sıfatlar daha saydınız. İşte ona dayanıyorum ya Rabbi dediniz. Koyunlarıma yaprak indiriyorum dediniz. Daha başka işlerim var diye sözü uzattınız. İmamı Şazeli der ki, ben bu sırada Resul-i Ekrem'in derecesinin yüceliğini, onun tahtı üzerinde diğer peygamberlerin de yerde oturmalarını düşünürken, birisi ayağıyla bana öyle bir vurdu ki derhal kendime geldim. Meğer Mescid-i Aksa'nın kandillerini yakmakta olan bir kayyımmış. Bana hayret etme. Her şey Hazreti Muhammed Mustafa'nın nurundan yaratıldı dedi. Bunu duyunca düşüp bayıldım. Ancak cemaat namazı kıldıktan sonra ayrılabildim. Hemen kayyım aradım. Fakat bugüne kadar da bulamadım. Evet. Şimdi tabii tefsirlerimizde bu tür nükteler var. Sözü uzatmasını, Musa Aleyhisselam'ın sözü uzatmasını, işte bazı alimlerimiz, ariflerimiz derler ki, Hakk'ın huzuruna da onunla konuşmanın lezzeti Musa Aleyhisselam da çok artık gönlünde hissedince elbette sözü uzatmak istemiş. Gerçekten kişi mahbubuyla, sevdiğiyle sözü uzatmak ister. Biraz daha vakit olsun der. Dereden tepeden konuşmaya çalışır. Evet, bunlar da tefsirlerimizde ince nükteler. Ama Yüce Rabbimiz daha önce de ifade ettiğim gibi bir tek şeyle sadece bir tek maksadı gütmez. Nice nice hikmetleri gizlidir onda. Musa Aleyhisselam'ın bize anlatılan bu tablosunda da kim bilir daha nice hikmetler gizlidir. Evet, bir de şuna dikkat çekelim. Mümin insan için imkan sadece elinde olan değildir diyelim. İmanı olanın imkanı bitmez. İmanı olanın imkanı daima vardır diyelim. Çünkü her şeyi yaratan Yüce Rabbimiz, her şeyin hazinesi kendi katında olan Mevlamız, kuluna naçar kaldığı yerde, çaresiz kaldığı yerde 1000 tane pencere açar, bilemezsiniz. Bu sebeple elimizdekine değil, Hakk'a güvenerek bir hayat sürmek hem gönlümüzü daha mutmain kılar, hem de gerçekten o kendisine güveneni asla kaybettirmeyen, asla onu ümitsizliğe düşürmeyen Rabbimizin nice nice imkanlarına kavuştururuz. Bu hadiseler, bu kıssalar sadece kıssa değil. Nice nice ibretler gizli. Kim bilir daha nice ariflerin, nice alimlerin gönüllerine hangi ince manalar düşüyordur. Cenab-ı Hak bu asa mucizesini gösterdikten sonra şimdi Musa Aleyhisselam'a ikinci bir mucize daha gösteriyor. Ayet-i Kerime 22. ayet şöyle devam ediyor. Vadmum yedeke ila cenahike. Şimdi de ey Musa, elini koynuna bir sok. Yani sağ elini şöyle, demek ki gömleğinin içinden şöyle içine doğru bir sok. Takruc beydâe min gayri su'in ayeten uhra. Diğer bir mucize olarak göreceksin ki o el hiçbir eksikliği, hiçbir kötülüğü, hiçbir ayıbı kusuru olmadan parlayan bir şekilde, yani ışık veren bir şekilde çıkmış olacak. Hakikaten Musa Aleyhisselam'ın el mucizesi, o koynuna elini sokup da çıkardığı zaman böyle güneş gibi parlayan bir parlaklık da bembeyaz ışık veren bir şekilde çıktığı beyan ediliyor ayet-i kerimede. Bu da diyor diğer bir ayet, yani diğer bir mucize. Bunu Rabbimiz niye gösteriyor? لِنُرِيَّكَ مِنْ اَيَاتِنَا الْكُبْرَى. Bunu da sana yaptırıyorum ki diyor, bizim büyük, çok büyük ayetlerimizden bir kısmını sana gösterelim için bunu yapıyoruz. Yani nice nice kudretlerimizin olduğunu gör. Nice nice mucizeler vereceğimizi gör. Her şey efendim akıp giden kainattaki sebep sonuç ilişkisinden ibaret değil. Nice nice daha gizli sebepler, gizli hususlar var ki onlar Allah'ın iradesi olunca ortaya çıkarlar. İşte burada da bir başka mucize gösterilmiş oluyor. Ben Musa Aleyhisselam esmer tenliymiş rivayete göre, ama bembeyaz, sadece elin derinin beyazlığı değil, o parlaklığı. Min gayri su'in buyurulduğuna göre de herhangi bir o elde bir özür, bir kusur, bir leke, bir şey olmadan böyle demek ki bir projektör gibi bir parlaklıkta çıkıyor. Ve Cenab-ı Hak bunu ayetlerinden bir kısmını Musa Aleyhisselam'a göstermek için yaptığını beyan buyuruyor. İzheb ila firavne innehu taha. Şimdi Musa Aleyhisselam adeta teçhiz edildi. Yani donatıldı. Kendisi ne bir peygamberlik verilmiş oldu. Allah kendisiyle konuştu. Ve şimdi ona bir vazife yüklüyor. Risalet vazifesi, elçilik vazifesi yüklüyor. İzheb ila firavne innehu taha. Diyor ki sen şimdi Firavun'a git. O çok azdı. Yani çok sınırı aştı. Firavun o zaman Mısır'ın başındaki kral. Mısır yöneticilerine, üst düzey işte başkanlarına o zaman Firavun ismi veriliyor. Bu Firavun, onun dönemindeki Firavun'un kim olduğuna dair tefsirlerde farklı rivayetler var. Onlara şu an girmeye gerek yok. Fakat Cenab-ı Hak işin başına gönderiyor Firavun'u. Firavun'a gönderiyor Musa Aleyhisselam'ı. O diyor çok azdı. Haddi aştı. Zulme yöneldi. Nice nice zulüm yaptığı daha başka ayetlerde zaten bize Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Ve öyle sınırı aşıyor, haddini aşıyor ki ben sizin en büyük ilahınızım diyecek noktaya geliyor. Nasıl bir işte insanoğlunun içinde ilahlaşma temayülü var. İktidar, güç, kudret kendisinde toplanınca, mal, mülk insanda çoğalınca artık o ilahlaşma temayülü ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Rabbine şöyle yalvarıyor. Gale dedi ki, Rabbi şrahli sadri, Allah'ım benim göğsümü o zaman şerh et. Yani göğsümü genişlet Allah'ım. Rabbi şrahli sadri ifadesi, göğsümü genişlet demek, Allah'ım benim tahammül gücümü artır. O zaman içimdeki gam ve kederi gider, benim göğsümü daraltan, bana sıkıntı oluşturan ne varsa onları dağıt Allah'ım. Yüreğim pek olsun. Yani çünkü Firavun gibi bir düşmana gidecek, Firavun gibi bir iktidar sahibine gidecek, cesaretini tam toplaması lazım. Musa Aleyhisselam'ın bütün endişelerin giderilmesi lazım adeta gönlündeki. Cenab-ı Hak'tan onu niyaz ediyor. Allah'ım diyor gönlümü geniş tut. Gönlümü genişlet. Ufak tefek şeylerden böyle bulanmasın. Ufak tefek şeylerden kırılmasın, gücenmesin, küsmesin, daralmasın. Gönlümü geniş tut Allah'ım. Tahammül gücümü artır. Sabrımı, sebatımı artır anlamına geliyor bu ifade. Rabbi şrahli sadri. Çünkü ne başına nelerin geleceğini tahmin ediyor. Çok ağır sözler, eziyetler, öldürülme tehditleri, kim bilir daha neler neler. Bütün bunlara karşı bir direnç lazım. O dirençte bir gönül pekliği lazım. Sadrının genişlemesi lazım. İşte onu istiyor Rabbimizden Musa Aleyhisselam. Rabbi şrahli sadri. Bu çok önemli bir duadır. Hayat zorluklarla doludur. Bu dünya daru iptiladır, daru beladır demişler. Yani imtihan yurdudur. İmtihanlar da çok çeşitlidir, farklı farklıdır. Bu imtihanlara karşı insanın gönlünün pek olması ancak sadır genişliğiyle mümkün olabilecektir. Rabbi şrahli sadri bu yönüyle Rabbimizin bize Musa Aleyhisselam dilinden öğrettiği çok önemli bir duadır. Her birimizin dilinde virt olmalıdır. Rabbi şrahli sadri. Hele hele hak ve hakikat yolcularının, hak ve hakikata davet eden davetçilerin en önemli azıkları şerh-i sadır. Yani gönüllerinin açık olması, müsamaha hudutlarının geniş olması, tahammül güçlerinin, tahammül takatlerinin geniş olmasıdır. Rabbi şrahli sadri. Önce bunu istiyor. Sonra ve yessirli emri. Allah'ım işimi kolay kıl. Çünkü işler var çok kolay görünür. Eğer Allah zorlaştırırsa, önünüzü açmazsa o kolay işlediğiniz şey bitmez de bitmez, zorlaşır da zorlaşır. Nice zor işler vardır. Rabbimizin ihsanı ve ikramı olunca kolayca çözülüverir. Onun için insan her işinde Rabbi yessir ve la tuassir demeli. Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma demeli. Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi ve yessirli emri demeli. Allah'ım işimi kolay getir demeli. Hangi iş olursa olsun. Ve yessirli emri. Hele hele insanları hak yola davet, insan terbiyesi zorun zoru bir meseledir. Burada Allah'ın yardım ve inayeti olmadan bu iş asla kolay değildir. Hele hele size birileri düşmansa, düşmanca tavırlar içindeyse onları yola getirmek, onlara hakikate yönelmelerini sağlamak zorun zorudur. İşte buralarda Allah'ın yardımını dilemeli. Kendi ilmine, kendi birikimine güvenmemeli. Rabbinden yardım dilemeli. Rabbi yessir demeli. Ve yessirli emri. Musa Aleyhisselam da öyle diyor işte. Allah'ım işimi kolay getir. Vahlül ugdeten min lisani. Allah'ım şu lisanımdaki düğümü de çözüver. Yani dilimi çözüver. Konuşmamı güzelleştir. Ki senin mesajını en güzel şekilde ileteyim. Dilindeki düğüm nedir Musa Aleyhisselam'ın? Bu tefsirlerimizde anlatılmış. Bazıları demişler ki bir rivayet olarak anlatılıyor. İşte Musa Aleyhisselam daha çocukken işte saraya kabul ediliyor, saraya alınıyor. Birazdan anlatılacak o safha. Orada bir gün Asiye validemiz eşi, Firavun'un eşi diyor ki şu çocuğu biraz da sen sev diyor. Musa Aleyhisselam'a kucağına alınca o da onun sakalını yoluyor, yüzüne vuruyor falan. Diyor ki bu benim düşmanım, bunu al elimden, bunu öldür diyor. Bunu çıkar, gözden çıkaralım diyor adeta. Diyor ki acele etme, daha çocuk o diyor. İki tane tas getiriliyor. Bir tanesinde işte mücevherler var, bir tanesinde ateş var. Ateş korları var. Rivayete göre Musa Aleyhisselam işte orada Cebrail'in de işaretiyle ya da delaletiyle elini ateş bulunan tasa uzatıyor. Oradan bir ateş alıp ağzını alıp dili yanıyor. Böyle anlatılır. Böyle bir rivayet. Ancak tefsirlerimizde anlatılan bir rivayettir. Fakat bunun illa böyle olması gerekmiyor. Yaratılış itibariyle kimi insanda talakat dediğimiz güzel konuşma vardır. Çok rahat konuşur. Bir hatip edasıyla konuşur. Takılmadan konuşur. Kimi insanda da böyle tutukluk vardır. Kelimeler böyle tek tek dökülür. Böyle akmaz, suyun akışı gibi değildir. Muhtemelen Musa Aleyhisselam böyle çok akıcı konuşamıyor o zaman. Bunu da Rabbinden talep ediyor. Allah'ım diyor, netice itibariyle senin mesajını dille ileteceğim, lisanla ileteceğim. O zaman benim dilimdeki düğümü çöz. Rahat konuşayım. Güzel konuşayım. Çünkü söz deyip geçmeyin. Söz nice nice kapıları açar. Hele hele güzel söz. Güzel söz bir de çok güzel üslupla söylenirse gönülleri yumuşatır. Hani tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler. Öyledir. Bunun için tebliğde dili iyi kullanmak önemli bir şeydir. Tebliğ yerlerinin, davetçilerin, mürşitlerin lisanlarına, sözlerine, kullandıkları kelimelere itina etmeleri önemlidir. O sözü nasıl söyledikleri önemlidir. Ve Allah'tan bunu da istemeli. Ya Rabbi, talakatımı, yani konuşmamı güzelleştir ya Rabbi. Bunu övülmek için, kendimize itibar toplamak için değil, ilahi mesajı, ilahi mesajları, hak ve hakikati en güzel şekilde muhataplara eriştirelim için istemeli. Bugün için diksiyon dersi almak gerekiyorsa onu yapmalı. Özel çalışmak gerekiyorsa çalışmalı. Güzel edebi eserler okuyarak cümlelerimizi daha güzel hale getirme vesilesi olarak bunları yapmamız gerekiyorsa bunlardan da geri durmamalı. Bu mesajların her biri aslında bize yeni yeni hikmetlere kapı açıyor, pencere açıyor. Vahlül ugdeten min lisani. Allah'ım dilimdeki diyor ukdeyi de çözüver. Çöz ki yefkahu kavli, sözümü anlasınlar, doğru anlasınlar. Sözümü derinliğine kavrayabilsinler. Ben bunu doğru söyle, güzel söyleyebileyim. Onlar benimle alay etmesin. Onlar da sözü doğru anlasınlar. Çünkü Musa Aleyhisselam işte bir başka ayette Diyor ki Harun'u da bana gönder diyor ki birazdan gelecek, burada da gelecek aynı benzer bir ayet. Harun'u da benim yanımda gönder Allah'ım. O diyor benden daha fasihtir, daha güzel konuşuyor. Gerçekten Harun Aleyhisselam bir hatipmiş yani öyle diyelim. Kimisi daha küçük yaşlardan itibaren hatip gibidir. Son derece güzel konuşur, akıcı konuşur. Harun Aleyhisselam da öyleymiş demek ki. Musa Aleyhisselam ama kendi dilinin de çözülmesini istiyor. Allah'ım dilimi çöz. Bu hepimizin her zaman hissettiği şeyler. Gün gün değişirsiniz bazen. Yani bir gün olur Cenab-ı Hak bir ırmaktaki suyun akışı gibi lisanınızdan kelimeleri böyle inciler halinde akıtıverir ve bazen olur. Çok iyi bildiğiniz bir konuda bile teklemeye başlarsınız. Adeta kekelemeye başlarsınız. Cenab-ı Hak açarsa açar, kapatırsa kapanır. Onun için bunun ne alakası var işte duayla dememeli. Her şey onun izniyle oluyor. Her şey onun yardımıyla oluyor. Devam ediyor şimdi isteklerine Musa Aleyhisselam. Firavun'a git diye emredince Yüce Rabbimiz adeta teçhizatını tamamlıyor. Vec'alli veziran min ehli. Ya Rabbi diyor kendi aile efradım, aile halkımdan bir de yardımcı, bir de vezir kıl bana. Harun-e ahi. Bu diyor kardeşim Harun olsun. Çünkü işte bir başka ayette o konuşma cihetiyle çok daha fasih birisi. Onu istiyor. Üştüdü bihi ezri. Allah'ın diyor onunla gücümü kuvvetlendir. Yani gücümü artır ya Rabbi. Üştüdü bihi ezri. Onunla beni kuvvetlendir. Sırtım peklessin. Yani onunla güçlü kuvvetli olayım. Beraber birbirimize dayanalım dercesine adeta. Evet, bütün peygamberler hayatları boyunca davalarını savunmak, onu en güzel şekilde muhataplara iletmek için hep yardımcılar istemişler. İşte İsa Aleyhisselam istemiş, havariler Cenab-ı Hak ona lütfetmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen böyle istemiş. Ya Rabbi demiş şu iki Ömer'den birisini benim yanıma ver demiş. Hazreti Ömer Efendimizin Müslümanlığı onun duası vesilesiyle de böylece gerçekleşmiş. Bütün dava insanları yardımcıya ihtiyacı var. İnsan yalnızken zayıftır. Ama etrafında yardımcıları olursa, bir ekip olursa yapacağını daha kolay yapar. Bu bakımdan hangi iş olursa olsun kişi eğer büyük iş başarmak istiyorsa etrafına sıhhatli bir ekip kurmak durumundadır. Gerek hak davanın tebliğinde, irşadında olsun, gerekse maddi işlerde olsun, ekipsiz, yardımcısız, arkadaşsız, dostsuz, refiksiz başarılı olmak çok zordur. Hayatın sıkıntılarını tek başına göğüslemek zordur. Bu itibarla dostları çoğaltmalı, düşmanları azaltmalı. Yanımıza kendimize uygun, efendim o yapacağımız işe uygun yardımcılar bulmaya gayret etmeli. Onlara da değer vermeli. Burada dikkat edilirse Allah'ım diyor bana bir vezir ver. Yani vezir aslında mesela padişahların birinci, ikinci, üçüncü adamlarına, o bakanlara vezir denir. Yani dirayetli olsun bu demek. Vezirlik aynı zamanda bir hem yetkilendirmeyi de gerekli kılar. O da hem bana yardımcı olsun ama her işi benim söylememle yapacak bir şey değil. Yapılması lazım geleni kavrayıp yapan akıllı, dirayetli, başarılı, becerikli bir vezir olsun. Anlamında bir ifadedir. Dolayısıyla vezir kelimesi tamam bir yardımcı anlamındadır ama sıradan bir yardımcı değil. Veya üst düzey bir yardımcıdır. Burada da Musa Aleyhisselam zaten o yardımcıyı sadece sıradan bir işte kendisine lojistik destek veren birisi değil. Bakınız nasıl olmasını istiyor. Ve eşrikhu fi emri. Allah'ım diyor. Onu öyle bir vezir olsun ki sen onu benim bu işimde bana ortak kıl. Yani ona da peygamberlik ver. O da ortağım olsun. Yani sadece benim tasımı tarağımı, torbamı taşıyan adam değil. Bu işte ben misyonumu, vizyonumu paylaşabileceğim, aynı değerleri kuşandığımız ve birbirimizin yerine gerektiğinde vekalet edebileceğimiz bir yardımcı olsun. Bunlar çok önemli. Gerçekten yöneticilik yapanlar bunu bilirler. Eğer yanlarında çok dirayetli yardımcıları varsa işleri kolaydır. Yok, zayıf karakterli kimseler varsa işlerini daha da zorlaştırırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden herhangi bir kimse bir işin idaresine getirildiğinde eğer Allah o kimse hakkında hayır murad ederse ona salih bir vezir nasip eder. Zira o unutunca kendisine hatırlatır, hatırladığında kendisine yardımcı olur. Yine Efendimiz buyuruyorlar, Allah'ın gönderdiği her bir peygamber ve iş başına getirdiği her bir halifenin mutlaka iki türlü sırdaşı vardır. Bir tür sırdaşlar ona iyiliği emreder ve onu iyiliğe teşvik ederler. Öbür tür sırdaşlar ise ona kötülüğü emreder ve onu işlemeye teşvik ederler. Günahtan korunan ise Allah'ın koruduğu kimselerdir. Yani gerçekten Cenab-ı Hak hepimize özellikle ulul emr makamında bulunan kimselere hayırlı vezirler nasip etsin. İyi vezir insanı üste tutar. Kötü vezir insanı rezil eder. Yere düşürür. Yüce Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın bu isteklerini bu şekilde bize haber veriyor ki bunların her birinden ibret alalım. Ve Musa Aleyhisselam 33. ayette bunu niye istediğini de bunları özellikle efendim Harun Aleyhisselam'ı böyle bir kendisine ortak istediğini de şöyle gerekçelendiriyor. Kei nüsebbihake kethira. Allah'ım onu bana diyor ortak kıl ki seni çok çok tesbih edelim. Tesbih etmek Cenab-ı Hakk'ı her türlü ortaklıktan münezzeh kılmak. Yani onu her türlü kusurdan tenzih etmek demek. Ya Rabbi biz sana daha çok tesbih edelim. Senin şanına layık seni hem sözle hem davranışlarımızla temsil edelim. Seni tazim edelim. Sana gerekli tazimi oluşturalım ya Rabbi. Sana gerekli tenzihi oluşturalım. Yani kullarının sana daha halis, muhlis kul olmalarına vesile olalım. Key nüsebbihake kethira ve nezkurake kethira ve yine seni çok çok zikredelim için buna ihtiyacım var diyor. İnneke kunte bina basira. Zaten sen bize her konuda basirsin. Yani bizi görüp gözetirsin. Görüyorsun. Her işimizi, halimizi biliyorsun. Burada birçok mana var aslında. Ya Rabbi sen bizi biliyorsun. Görüyorsun. Yani biz ihtiyaçlı varlıklarız. Zayıf varlıklarız. Aciziz. Sen bizi görüp gözetmezsen bizim yapacak bir şeyimiz yok anlamında bir ifade. Hem de şöyle bir ifade. Ya Rabbi biz şuna inanıyoruz. Sen her zaman bizi gözetliyorsun. Senin gözün önünde iş yapıyoruz. Bu noktada endişemiz yok ama diyor adeta yine de bize bu teçhizatları, bu isteklerimizi ver ya Rabbi diye tatlı bir şekilde Rabbimizden niyazda bulunuyor Musa Aleyhisselam. Yani şöyle diyelim, şöyle bir cevap alabilirdi Musa Aleyhisselam. Ya Musa, eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna kafi değil mi? Sen benden daha niye bunları istiyorsun? Ha böyle değil de sanki Musa Aleyhisselam ya Rabbi sen bizi görüyorsun biliyorsun. Beşeriz, zayıfız. Böylesi fani de olsa bu tür şeylere ihtiyaçlarımız var. Gönlümüz daha mutmain olsun. Huzurla gidelim diyerek adeta efendim böyle bir talepte bulunmuş oluyor. Talebin böyle bir ince noktasına işaret etmiş oluyor. İnneke künte bina basira. Kale Cenab-ı Hak bunun üzerine buyuruyor ki قَدْ اُوْت۪يْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. Ey Musa, istediklerin sana verildi. Tamam diyor. Ne istediysen hepsini sana verdim diyor Cenab-ı Hak. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى Nitekim biz sana daha önce de zaten lütufta hem de lütuflarda bulunmuştuk. Şimdi bu ayetten sonra Yüce Rabbimiz o lütuflarını saymaya başlıyor. Evet, 38. ayet. اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى Hani diyor bir vakit biz annene ilham edilmesi gerekenleri ilham etmiştik. Annene vahyetmiştik. Onun gönlüne böyle bir duygu yüklemiştik. Musa Aleyhisselam'a şimdi peş peşe aslında 7-8 tane nimet hatırlatılacak. Biz sana sadece bunları değil daha önce de neler yaptık. Bak şimdi çocukluğuna döndürüyor şimdi Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam bir hatırla diyor. Geriye dön bir bak. Annene bir takım ilhamlarda bulunmuştuk. Çünkü neydi durum? Musa Aleyhisselam bütün erkek çocukları öldürüyordu. Gördüğü bir rüya üzerine bir tabirci ona demişti ki bir çocuk İsrailoğullarından senin tahtını ele geçirecek demişti. O da bütün doğan erkek çocukları öldürmeyi hedeflemişti ve öldürüyordu. Kız çocuklarını diri bırakıyordu ama erkekleri öldürüyordu. İşte Musa Aleyhisselam annesi de hamile olunca endişelenmeye başladı. Çocuk erkek doğarsa o da öldürülecekti. İşte Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın annesine vahide bulunmuştu. Yani ilhamda bulunmuştu. Buradaki vahiy kelimesi ilham anlamındadır diyor alimlerimiz. Evet. Ve ilham nasıl? Ne demiş ilhamda Yüce Rabbimiz? Şöyle buyurmuş. اَنِقْذِ ف۪يهِ فِي التَّابُوتِ O çocuğu bir sandığa koy. فَقْذِ ف۪يهِ فِي الْيَمِّ Sonra o sandığı da o nehre bırak. Yani Nil nehrine, deniz, büyük nehirlere deniz de deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Yem kelimesi aslında deniz demektir. Fakat buradan Nil nehri, Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı yeri itibariyle Nil nehrinin kenarı olduğu için büyük nehirlere, ırmaklara da bu ifade kullanılabiliyor diyor lügatçilerimiz. Yani Kur'an kelimeleriyle açıklayan alimlerimiz. Evet, o tabutu da yani şeyi de sandığı da Nil'e bırak. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ O efendim nehirde çocuğu sahile atacaktır, atsın. Sen bırak ki o nehirde o sandığı sahile atsın ki bıraktığı yerin karşısında Firavun'un sarayı var. O saraya götürmüş olacak. Cenab-ı Hakk'ın muradı bu şekilde. Bu şekilde gerçekleştirecek. Musa Aleyhisselam'ın korunmasını. Sahile bıraksın ki يَخُذْهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهِ Sahile bırakılınca onu benim de düşmanım, onun da düşmanı birisi almış olsun. Yani Firavun. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي Ve diyor ey Musa senin üzerine ben bir muhabbet bırakmıştım. Yani sevecenlik bırakmıştım. Seni gören sana karşı içi kaynıyordu adeta. İçi kaynasın, sevsin, seni kucaklayıp alsınlar. Yani öyle ya, şimdi sarayın bahçesine yakın kenarına böyle bir sandık içinde bir çocuk çıkıyor. Çocuk da ay parçası, güzeller güzeli, son derece sevimli olunca ona kıyamayacaklar, alacaklar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte senin üzerine böyle bir diyor, sevimlilik bırakmıştım. Sevimlilik halk etmiştim, yaratmıştım. وَلِتُسْنَا عَلَى عَيْنِ Ey Musa ayrıca bizzat benim gözetimimde yetişmen için bunu yapmıştım. Benim gözetimimde olman için diyor böyle bir nezaretim altında olasın diye böyle bir muhabbeti de senin üzerine bırakmıştım diyor Yüce Rabbimiz. Devam ediyoruz. اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ Senin diyor hani kız kardeşin de böyle seni takip ederek gitmiş ve Firavun'un sarayına kadar varmış. Ve demişti ki bu çocuğa göz kulak olacak, bunu emzirebilecek, efendim onu yetiştirebilecek birisine işaret edeyim mi demişti. Çünkü çocuk saraya alınıyor. Orada tabii küçük bebek olduğu için o süt annesi aranıyor. Hiçbir süt annesini kabul etmiyor Musa Aleyhisselam. Çaresiz kalıyorlar. O anda bir yol bulup kız kardeşi de demek ki gizlice o sandığın nereye gittiğini gözetledi. Onların öyle bir arayışın olduklarını görünce de diyor ki ben diyor size bu çocuğa bakacak birini göstereyim mi, riayet edeyim mi diyor ve çocuğu alıyor. Feracanake ila ummike ve böylece biz seni diyor annene geri döndürdük ey Musa. Niye? Key tegarra aynuha ve la tahsen, annenin gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye bunu yaptık. Tabii çocuk sevgisi herkeste var. Ama annelerde daha fazla. Cenab-ı Hak onlara daha fazla bir merhamet yüklüyor. Bir anneye yapılabilecek en büyük eziyetlerden birisi onu yavrusundan ayırmaktır. Diyor ki annesi tabii çocuğunu koydu efendim o sandığın içine. Şunu ifade edelim. Gönle gelen bir takım manalar olur. İşte Allah'tan doğrudan geldiği zaman buna hatur-u hak der sufiler. Hatur-u hak gönle doğrudan Cenab-ı Hak'tan gelen ilahi ilhamdır. Ona zaten insanın aykırı davranması gibi bir durum söz konusu olamaz. Onu yapmaya mecburdur. Bir anne normalde bir sandığın içinde çocuğunu nehre bırakır mı? Ama ilham Allah'tan doğrudan gelince mecali kalmaz. Onu yapmaya mecbur olur ve yapmıştır anne olarak. Çocuğunu sandığın içinde efendim o nehre bırakmıştır. Tabii için için üzülüyordur. Kim bilir nasıl ağlıyordur. Fakat kısa sürede Cenab-ı Hak diyor ki annene geri çevirdik ki o hanımcağızın annenin hem gözü gönlü açılsın, gözü nurlansın, hüznü gitsin diye bunu yaptık. Ve katelte nefsen ve diyor ey Musa, Cenab-ı Hak sayıyor şimdi Musa Aleyhisselam'a yaptığı nimetleri tek tek, ihsanları. Sen hani bir diyor hataen bir cana kıymıştın. Bir Kıpti ile bir Yahudi, İsrailoğullarından birisi. Aralarında tartışıyorlar. İşte dövüşmeye başlıyorlar. Musa Aleyhisselam'ı ayırmak için o Kıpti'ye şöyle biraz eliyle ayırmak için hızlıca vurunca Kıpti ölüp gidiyor yani ölüyor o anda. Ölünce tabii korkuyor neticede ve sonra oradan uzaklaşıyor ve Medyen'e yolu düşüyor malumunuz. Daha önce bu konular anlatılmıştı. İşte diyor Cenab-ı Hak ve katelte nefsen, sen diyor bir cana kıymıştın. Bir kişiyi öldürmüştün. Fenecceynâke minel gammi, o kederden seni biz kurtarmıştık. O sıkıntılı halden seni kurtarmıştık. Ve fetennâke futûne, daha biz seni nice iptilalardan geçirmiştik. Aslında her bir iptila, her bir musibet eğer sabredilebilirse insanı pişiren bir şey. Ve nice nice böyle imtihanlardan geçmiştin sen ve her birinden de adeta biz seni korumuş, kollamış ve kurtarmıştık diyor Cenab-ı Hak. Ve fetennâke futûne. Felebitte sinîne fî ehli Medyen, ve Medyen halkı arasında sen yıllarca kalmıştın. 8 yıl ya da 10 yıl rivayete göre Kur'an'da da geçiyor bu. Thumme ci'te ala kaderi ya Musa, ey Musa diyor. Sonra belli bir sürede takdir ettiğimiz şekilde Medyen'den döndün. Bak buraya geldin. İşte Tur-i Sina'ya geldin. Bu makama geldin. Bu duruma geldin ey Musa. Bunların hepsi bizim irademizde olmuştu diye Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a bu nimetlerini hatırlatıyor. Ve 41. ayette ise Vestana hatuke li nefsi, ey Musa ben seni kendi zatım için yarattım. Zatım için seçtim. Seni peygamber kıldım. Kelamıma muhatap eyledim. Elçiliğimi sana verdim diyerek Vestana hatuke li nefsi, işte sen bana aitsin ve benim için var oldun, benim elçim oldun diye o nimetlerini sayıyor Yüce Rabbimiz. İnşallah bir sonraki dersimizde 42. ayetten devam ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.